Galataport İstanbul Podcast serimize hoş geldiniz. Ben Bora Hoşlar.
Galataport İstanbul olarak yerli, yabancı, her yaştan sanatçı, sanat enstalasyonları, kamusal sanat projeleri, sergiler, konserler, müzik etkinlikleri olmak üzere birçok farklı alanda İstanbulluları ve turistleri sanatla buluşturmak en büyük amaçlarımızdan biri. Bugün de biraz sanattan, biraz fotoğraftan Galataport İlham Kültürü çerçevesinde konuşacağız. Konuğumuz Laika Satış ve Pazarlama Müdürü Özhan Beyazıtoğlu. Hoş geldin Özhan, nasılsın?
Merhabalar Bora, sağ ol, çok teşekkür ederim. Sen nasılsın?
Ben de iyiyim. Umarım keyfin yerindir. Uzun zamandır görüşemiyoruz.
Bu evet ya, bir dinleyen... görüştüm seninle ama siz daha sonra koşturmacının içerisine girdiniz bu açılışla ilgili. Tebrik ederim bu arada hepinizi. Birinci ve ikinci geminizi ağırlamışsınız. Ben de takip ediyorum. Hayırlısı olsun inşallah hepinize.
Teşekkürler. Daha nicelerini hem Galataport olarak hem de İnşallah. İstanbul ve ülke olarak da karşılamaya devam edeceğiz. Peki dilersen İnşallah. Keyifli olacağına hiç şüphem olmayan sohbetimize başlayalım. Özhan, ben seni tanıyorum az çok ama dinleyicilerimiz tanımıyor. Sen uzun süre saat ve mücevher gibi farklı alanlarda aktif olarak çalıştın. Ama sonra fotoğraf konusuna geçtin ve fotoğraf aslında saat ve mücevherden çok farklı bir dünya. Bize biraz bu geçişten, biraz kariyerinden bahsedebilir misin?
Tabii ki keyifle. Aslında senin de söylediğin gibi saat ve mücevher. Mücevher çok değil ama asıl saat, kol saati, lüks kol saati sektöründe bir 18-19 sene çalıştıktan sonra Doğuş grubunun da o sektöre girmesiyle gruba geçtim. 2012 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam. 2012 yılından beri gruptayım. Grupta bir 4-5 sene saat işinde bulunduktan sonra artık sektörde, yani saat sektöründe 17. 18. senemdi. Önüme de bir fırsat çıktı. Leica'dan önce lüks, tekstil, fashion dediğimiz tarafa geçtim. O zamanlar Armani bizdeydi. Armani'nin toptan satışını bir süre yönettim Orhan Bey'le beraber. 2 sene kadar orada olduktan sonra yine bir fırsattı. Leica çıktı bu sefer önüme. Üst yönetimden de böyle bir fikrim sorulunca, düşünür müsün dendiği zaman da Leica tarafına geçtim. Burada beni çeken şey biraz da açıkçası lüks saatle tekstil o kadar da birbirine yakın değildi. Çok da ısınamamıştım zaten 18 senelik saat sektöründen sonra. Ama Leica nispeten biraz daha benziyor ve hiç bilmediğim bir sektördü. Dolayısıyla çok daha keyif verdi bana diyebilirim.
Leica diyorsun fotoğraf demekten ziyade, ona da birazdan değineceğiz. O başlı başına doğru, zaten sendeki o markayla özdeşleştirmişsin. Birazdan onlara da geleceğiz.
Doğru. Hocam, sen söyleyeyim.
Evet. Sanatın en canlı dallarından bir tanesi diye tarifleniyor fotoğrafçılık ve fotoğrafçılığın da evrimine, gelişimine baktığımızda fotoğraf tarihiyle derinlemesine konuşmayacağız ama son yıllara geldiğimizde en kritik, gözle görülür değişiklik şu analogdan dijitale geçiş. Günümüzde ama hala analog makinelerinde bayağı bir fanı var. Ne diyorsun bu analog ve dijital arasında geçişten ve analog tercihinin hala devam ediyor olmasını nasıl yorumlayabilirsin?
Hani birçok yorum yapılabilir Bora bu konuda ama benim sana hani herkese en iyi ifade edeceğim şey, bu biraz şeye benzetiyorum ben. Otomatik vites arabayla manuel vitesli araba. Yani otomatik vitesli araba artık günümüz trafiğinde, günümüz şartlarında bir gereklilik. Fakat bazı insanlar hala manuel vitesli araba kullanmak istiyorlar. Fark etmez diyor, ben diyor debriyaj, fren, gaz, uğraşırım onlarla diyor. Ama bu bana diyor daha bir araba hazzı, araba kullanma hazzı veriyor diyor. Dolayısıyla reddediyor otomatik vitesi. Ama büyük çoğunlukta otomatik vitese geçmiş durumda. Birebir buna benzetiyorum. Dijital birçok anlamda fotoğrafçının işini çok kolaylaştırmasına rağmen, ona çok daha geniş platformlar sağlayabilmesine rağmen bazı hatırı sayılır bir kitle de hala analogdan devam ediyor. Çünkü zannedersem herhalde daha biraz işin daha ruhunu yakalamak istiyorlar. Belki bir challenge, belki kendilerine bir şey ispat etmek istiyorlar. Burada fikirler ve zevkler ve keyifler farklı. Ama sana verdiğim benzetme, sana verdiğim örnek bu işi bence en iyi açıklayan cevap.
Hatta bu analoji çok benim için de çok aydınlatıcı oldu. Çünkü benim de etrafımda çok kişi var. Yani cep telefonuyla ya da dijital bir fotoğraf makinesiyle çekiyor. Çekmiş olmak için, dediğin gibi anı kurtarmak için ve o sırada zaten teknolojinin içindeyiz. Ama asıl fotoğraf çekecekse o emek sarf ettiği yer analog fotoğraflar oluyor. Bir de şöyle bir Aroganlık da var, oraya bağlayacağım. Yani bir insan fotoğraf çekiyorum diyebilmek için analogla çekmelidir diyen kesim de var. Bunda haklılık payı görüyor musun ya da bu biraz fazla mı cüretkar bir yorum sence?
Birincisi, her ne kadar Leica'nın satış pazarlama müdürü olsam da bir itirafta bulunayım. Ben gerek hobi olarak gerek sanat olarak fotoğrafla çok yakından ilgili değilim. Ama pazarlama ve satış açısından evet 5 senedir, 4-5 senedir markayla beraberim. Bunu niye söyledim? Yapacağım tespitler bence objektif olacak, sübjektif değil. Bir fotoğrafçı gözüyle bakmayacağım olaya, biraz daha dışarıdan bakacağım. Ufak bir şeyi değiştirmek istiyorum söylediklerinde. Analog daha zor, dijital daha kolay değil de belki sana biraz daha aydınlatıcı olması lazım. Aslında fotoğraf makinesi Bora bir resim fırçası olarak düşün. Orada asıl olan makinenin, aynı fırçanın teknik özellikleri okey ama senin ne çizdiğin, senin ne yarattığın veya senin ne yakaladığın. Bunu sen dijitalle de yapabilirsin, analogla da yapabilirsin, cep telefonuyla da yapabilirsin. Dolayısıyla aslında önemli olan sonuç, önemli olan ürettiğin fotoğraf, yakaladığın hikaye, o fotoğrafın insanlarda bıraktığı etki. Ama sen o fotoğrafa ulaşırken, onu yaratırken hangi yolu kullanacaksın? Tamamen senin keyfine kalmış. Dijital yolu kullanmak biraz daha kolay. Cep telefonu yolunu kullanmak devamlı yanında taşıyabildiğin için, her an yanında olabildiği için çok çok çok daha kolay. Ama analog işin biliyorsun çekiş, yani analogda bir şansın oluyor. Çektiğini göremiyorsun, ancak tab ettiğin zaman neyle karşılaşacağını anlayabileceksin. Acaba heba mı ettin, harcadın o zamanı? Film yandı. Yani yol biraz zor. Ama bakılan iş sonuç.
O belirsizlik değerli kılıyor mu?
Kesinlikle. Ya yani bazıları için o belirsizlik değerli kılıyor. Kesinlikle. Kesinlikle. Biraz daha çünkü hemen tatmin olmak istemeyen, sabreden, bekleyen, işte challenge dedim ya sana. Aslında yani hani başka bir örnek vereceğim. Örneklerle gidiyoruz. Tabii. Bugün Everest, yani çok yukarının tepesine helikopterle değinebilirsin. Oraya bayrağını dikersin. Ben bu dağın tepesini gördüm dersin. Bir de tırmanırsın oraya. Asıl olan tırmanmaktır. Ben bunu başardım diyebilmektir. Bence buradaki senin bahsettiğin fark aslında tam bu.
Bak öyle bir tarifledin ki, yani sohbete başlarken hiç buraya geleceğini tahmin etmemiştim. Fotoğraf karesi aslında o kareyi oluşturma aşamasındaki emekle de değeri ölçülüyor. Düşünebiliyor musun? Sen bir
değeri yok, değeri ölçülmüyor. Hayır. İşin keyif tarafı o. Tamamen fotoğraf oluşturacak olan, yaratacak olan kişinin tercih ettiği yol. Bazısı bunu dijitalle yapabilir. Yani şöyle düşün bak, dijitalle çalıştığın zaman bir pozu 70 kere çekebiliyorsun çeşitli açılardan. 70'inin de ne olduğunu o anda görebiliyorsun. Heh, doğru pozu yakalamışım deyip yoluna devam ediyorsun. Doğru mu? Analoğa geçtiğin zaman analogta bunları göremiyorsun. Sadece iyi olacağını hayal ediyorsun, basıyorsun deklanşöre, ondan sonra tab edilene kadar sonucu görmek için beklemen lazım. Ve bir ya da iki veya üç hakkın var. Bilmiyorum. Hani bütün 36 pozu da harcayabilirsin tabii o şeye de. Yani olay biraz daha işte dediğim gibi, hani bir helikopterle inmek var o dağın zirvesine. Bir de yolda ben yok arkadaş tırmanacağım, o hazzı yaşamak istiyorum demek var. O biraz fotoğrafçının kendi izlediği yola bakıyor. Ama resmi değerli kılan başka bir şey. Senin hangi makineyle çektiğinden çok anı nasıl yakaladığın, mesajı nasıl yakaladığın, orada bir hikaye yakalayıp yakalamadığın, hani biraz daha tablo gibi olmaya başlıyor. İşin sanatsal tarafı ve takdir gören tarafı bu.
Biraz önce 36 poz dedin ya, şimdi bizi dinleyen kardeşlerimiz, arkadaşlarımız arasında o rakamı niye tercih ettiğini dahi bilmeyenler olabilir. Çünkü yani, o kodağın 36'lıkları vardı.
Ama analoglardan kalkmadı daha, vardır. Daktiloya girsek belki haklısın da analog makine hala var ya.
O 36'lık nasıl biterdi? 27, 28, 32 ah bitiyor. İtaati bitmeden önce bir yerden daha 36'lık bulmalıyız diye mücadele ederdik. Peki şu telefon kameraları hocam. Şu anda pek çok telefon markasının telefondan ziyade kamerasını ortaya çıkartıyor. Yani bir yerden sonra acaba, bir de şaka var ya, fotoğraf makinesine sim kart takayım daha iyi olacak sanki. Çünkü zaten fotoğraf çekiyorum. Telefon kameraları fotoğraf makinelerinin önüne geçecek mi bir gün? Yani bir gün fotoğraf makinesi de varmış diyecek miyiz sence?
Hem evet hem hayır. Bence telefon, cep telefonları, telefon kameraları daha böyle cep fotoğraf makineleri dediğimiz, daha ufak fotoğraf makineleri var ya, evet bunların önüne geçebilir. Hatta şu anda kafa kafaya gidiyorlar. Belki yakın bir zamanda o line'daki, o çizgideki bütün fotoğraf makineleri kaybolacak. Ama profesyonel fotoğraf makineleri dersek bunları geçebileceğini zannetmiyorum. Çünkü zaten iki ürünün orada hedefi farklı. Cep telefonu daha çok telefon amaçlı üretilen, yani inceliği çok daha ön plana, hafifliği ön plana çıkartılan bir cihazken, fotoğraf kamerası, fotoğraf makinesi ise fotoğrafı iyi çekmeye odaklanmış olan bir cihaz. Nereye geleceğim? Fotoğraf makinalarında az olan sensör, sensörün büyüklüğü, işte senin renklerini, açıyı, daha sonra o fotoğraf üstünde çalışırken sana sağladığı farklı alternatifleri bol bol sunuyor, sana bunları yaşatıyor. Cep telefonu zaten her şeyi küçültmeye çalışırken, senin fotoğrafı editlerken veya fotoğrafı çeken işini sensör hiçbir zaman büyütülecek, fiziksel olarak mümkün değil. Zaten o sensör büyütülecekse, o zaman cep telefonu kendi özelliğini kaybedip büyümeye başlayacak. Dönecek olay fotoğraf makinesine. En azından bugünkü teknolojiyle konuşuyorum. Bugün bildiğimiz teknolojiyle konuşuyorum. Eğer hani ufacık telefonda yarın öbür gün bir fotoğraf makinesinin sensör büyüklüğünü yakalarlarsa, mercek açısını yakalarlarsa, mercek büyüklüğünü yakalarlarsa bir şey diyemem. Bugün için ama cevap budur.
İyi, süper. Müthiş. Yani hem kendi görüşlerinde yani,
özetle profesyonel tarafa pek dokunmayacak gibi gözüküyor ama seviyesindeki fotoğraf makinelerini bilecek gibi gözüküyor.
Harika. Sen biraz önce şey dedin. Bir fotoğrafçı olarak değil de fotoğraf makinesi işindeki iletişimci, pazarlamacı olarak da bakıyorum dedin. Şimdi o zaman o gözle ya, fotoğrafçılar tip tiptir ya. Yani portre ve insan fotoğrafı çeken, manzara fotoğrafı çeken, çok önemli olan endüstriyel ürün fotoğrafları çeken, mimari veya moda fotoğrafı çeken bir sürü insan var. Sence bir fotoğrafçıyı herhangi birine yönlendiren ne olabilir ki? Yani onlar aldığı keyif mi? Onu yapmadaki yeteneği mi?
Kesinlikle, kesinlikle. Yani yetenek için bir şey diyemeyeceğim ama asıl olan keyif. Neyi çekmekten hoşlandı? Yani bazısı doğayı çekmekten hoşlanıyor. İşte trekkinge çıkıyor, doğa turlarına çıkıyor. Orada doğayı resmetmek, kendi yaşadığı şeyi resmetmek istiyor. Daha doğrusu bence biraz da şöyle aslında. Şimdi senin sorunla kendi kendime de cevap veriyorum. Fotoğraf çok evde yapılan bir şey değil. Evet, stüdyolarda portre fotoğrafları belki çekiliyor ama genelde daha outdoor, daha dışarıyı kapsayan bir hobi olduğu için bence fotoğrafı o insanın kendi hayatında nerede dolaşmaktan hoşlaşıyorsa o kendi yaşadığı anları fotoğraflıyor zaten. İşte şehrin içinde dolaşanlar genelde sokak fotoğrafçılığına, insan portrelerine, insan hikayeleri yakalamaya yönelirken bir şeyde, bir kurumda yönetici her hafta sonu doğaya kaçan bir insan bu sefer doğadaki manzarayı, doğadaki hayvanı, bitkiyi, havayı yakalamaya çalışıyor. Ama en başa dönersek evet, senin de söylediğin gibi başlangıç noktası keyif.
Senin tercih ettiğin var mı? Mesela ben hiçbir şekilde manzara fotoğrafı çekmeyi sevmem. Ben insan olmalı bir fotoğrafın içerisinde.
Ya şöyle, hani ben neden Leica'ya geldim? Ben lüks işini biliyordum. Lüks pazarlama işini biliyordum. Hani saatteyken de ben işte bugün grubumuzdaki Hublot gibi, Vacheron gibi, Breitling gibi markalarla zaten 18-19-20 senemi geçirmiştim. Arkasından tekstil dediğinde yine Armani gibi bir markaydı. Leica ile benim geçmişimi özdeşleştiren şey aslında benim biraz lüks pazarlamayı perakliyor olmam. Leica'nın da kendi sektöründe yukarıda bir marka olmasıydı. Ki gerçekten böyle bir markada az gördüm ben. Bir sürü sektörde lüks işinde bulunmama rağmen diğer kendi rakiplerinin dahi onun en yukarıda olduğunu kabul ettiği, takdir ettiği başka bir marka var mıdır başka bir sektörde bilmiyorum. Ama herkesin saygı duyduğu rakiplerin dahi bir marka. Şuraya geleceğim. Ama benim özümde bir fotoğraf hobisi yoktu. Hani fotoğrafçılık bana çok bir şey ifade eden bir şey değildi. Hobi değildi veya aksiyon değildi. Ama yine de tabii çekmiyor muyum? Özellikle günümüz sosyal medyasında veya bir pazarlamacıysak, bu işlerin içerisindeysek ben de fotoğraflar çekiyorum ama benim çektiğim fotoğraflar genellikle ya işte kendi dolaştığımda doğaya, motosiklet hobim var. Motosikletle bir yerlere gittiğimizde orada ilginç bir şey olduğumu çekiyorum. Ama ağırlıklı olarak evde beslediğim hayvanlarımı, petlerimin fotoğraflarını daha çok çekiyorum. Onların komik anlarını. Yani benim fotoğraf çekme amacım aslında, ya bakın şu şöyle komik bir şey yaşadık, yine böyle böyle bir şey oldu deyip arkadaşlarımla paylaşmak sosyal medya vasıtasıyla. Benim fotoğrafla şeyim, alakam aslında bu.
Yani bak, tam da o konuya geçiyordum. Sen aslında bir de fotoğrafla ilgili olarak en cezbedici, hatta biraz da romantik taraf, anı ölümsüzleştirmek denir ya. Sen o anı, evet, komik bir anı, evet, ölümsüzleştiriyorsun. Sonra arkadaşlarınla bunu paylaşabilmek için ve veya yıllar yıllar sonra tekrar o ana dönmek için. Bu an ölümsüzleştirmek deyince de albümler vardı. Bak artık senin benim gibi tipler anı ölümsüzleştiriyoruz ama çok da kolay unutuyoruz tekrar çekebildiğimiz için. Artık albüm yok. Fotoğraf albümü yok. Yani üzücü bir şey değil mi? Bir tek buna ben üzülmüyorum herhalde.
Zaten ya yani çok güzel bir laf var. Geçenlerde hatta karşıma çıktı. Leica'nın sahibinin ettiği bir laf. Fotoğraf basıldığı zaman fotoğraftır. Basılmadığı sürece sadece datadır. Biz maalesef data kısmında biriktiriyoruz bunları ama kesinlikle baskı. Ya işte baskı almak da işte bas bunları ondan sonra nerede sergileyeceksin? Evinin duvarları hiçbir zaman buna yetmeyecek. Ama burada işte sosyal medyanın avantajı çıkıyor. Her ne kadar kendi fotoğraf cep telefonunun, fotoğraf makinenin içerisinde bir data olarak kalsa da onlar Facebook'a, Instagram'a, oraya buraya koyduğunda ki bu yeni cloud teknolojileriyle onlar senelerce orada yaşıyor. Aslında bir nevi evin içinde bir albüm gibi oluyor senin için.
Evet. Evet. Dijital albümlerimizde artık alınacağız.
Evet evet, biraz dijital albüm oluyor. İyi tarafları da var bunun, kötü tarafları da var. İşte bundan bir 6-7 sene önce ilk evcil hayvanımı kaybetmiştim. O zamanlar da daha Facebook ağırlıklıydı. Instagram bu kadar ağır değildi. Facebook'a bayağı bir fotoğraf koymuşum. Geçenlerde ha bak 7 sene önce de bu olmuştu diye kedileri çıkınca ister istemez hüzünleniyor yani. Ha böyle bir şey var diye. Facebook o konularda çok yardımcı olmuyor insana açıkçası. Eskileri bazen cat diye senin şeyin olmadan koymaya başladılar önüne. 5 sene önce de ya, bu olmuştu, şu olmuştu diye.
Olsun, o hüzünlenmek de belki hayatın içerisinde boş ver.
Yani hayatını söylemek istiyorum. Sosyal medyada bazen kontrol edemiyorsun. Hani evindeki tabii, bir albüm olsa bu, ona gidip bakıp bakmamak senin tercih edeceğin bir şey.
Ha, cat diye çıkartıyor. Leica'ya gelelim biraz. Sen zaten her sorunun etrafında gezerken hep bir Leica'laştırıyorsun konuyu. Evet. Leica fotoğraf dünyasının lüks segment markası. Yani evet, çok net. Lamicimi yok. Doğru. Ama sen bir de uzun süre saat ve mücevher sektöründe de çalıştığın için biraz önce biraz cevap verir gibi oldun ama detayına girelim. Yani fotoğraf makineleri Leica ve saatler, mücevherler, lüksü. Bu ikisinin arasında üretici anlamında değil, senin çok da haşır neşir olduğun tüketici kesiminden bakalım. Tüketici bakış açısıyla benzerlikler var mı? Yani ben lüks bir saat, lüks bir fotoğraf makinesi tüketici aynı hissimi, aynı hazımı alıyor. Bildiğin lüks tüketim ürünlerinden bahsediyoruz aslında Leica'dan bahsederken.
Çok zor bir soru. Yani bu soruyu cevaplarsam yayınlar mıyız bilemedim. O yüzden çok dikkatli cevap vermem gerekecek bu soruya. Şimdi hani kendi sektörlerimden gideyim istersen. Önceki sektörlerimden gideyim. Yani saat. Saati alırsın. Eskiden saat şey için alınıyordu biliyorsun. Zamanı göstersin diye alınıyordu ama. Daha doğrusu kullanılıyordu. Satın alınıp kullanılıyordu. Biraz da işte ömrü uzun olsun, sağlam olsun. Bu özelliği çok fazla kalmadı artık. Kimse saati kolay kolay sırf kolumda zamanı göstersin diye taşımıyor. Zaten cep telefonları işin o tarafı çok daha net yapıyor. Saat biraz daha şeye döndü. Kullanıcısının sosyal statüsünü, gustosunu hızlı bir şekilde ortaya koyan bir aksesuara dönüştü. Ve bunu gayet de başarılı yapıyor. Yani seninle beraber ülke ülke dolaşabiliyor. İşin enteresan tarafı Japonya'ya gitsen, Japonca bilmesen bile koluna taktığın iyi bir markayla o karşındaki dilini bilmediğin insana hayat gustonun, hayat şeklinin, işte sosyal statünün, maddiyatın ne olduğunu gösterebiliyorsun. Saatin böyle bir görevi çıktı. Sonra ikinci geçtiğim sektör lüks. Fashion dediğimiz tekstil tarafıydı işin. Üç aşağı beş yukarı bu da böyle. Şimdi grubumuz markalarına bakarsan, işte zamanında Armani vardı, şimdi Gucci devam ediyor, Loro Piana var. Bunlar da biraz böyle. Gidiyorsun, bu ürünü beğeniyorsun, bir gusto'm var. Aynı saati koluna takman gibi giyiyorsun üstüne ve imajını ortaya koyuyorsun. Çok özetle. Şimdi Leica'ya geldiğimiz zaman işler biraz karışıyor. Ya evet, bir kitle var. Leica gerçekten kendi sektöründe bırak, yani diğer sektörler için de çok güçlü bir marka. İşte iPhone 4'ün lansmanını yaparken rahmetli Steve Jobs en sonunu prezentasyonu şey diye, o lansmandaki prezentasyonu iPhone 4'ü aynı bir Leica fotoğraf kamerası gibi timeless dizaynlik olarak bitiriyor. Yani birçok sektörü, birçok kişiyi etkilemiş olan bir marka. Fakat dediğim gibi bu makineyi işte üstündeki kırmızı logodan ötürü yemek yediği restoranın masasına koyup hani benim Leica'm var, Leica almaya muktedirim diyenler de var. Ama asıl olan buradaki asıl imaj ben Leica'yı kullanabiliyorum diyor olmak. Yani işin içine şimdi saati kullanmazsın. Aldığın lüks tekstili çok kullanmazsın. Orada sende bir yetenek olmasına gerek yoktur. O senin sadece toplumdaki statünü hızlı bir şekilde ortaya koyar. Fakat fotoğraf kamerası, özellikle Leica, evet imaj olarak çok güzel, masanın üstüne koydun. Belli bir guston var dedin, belli bir seviyen var benim toplumda dedim. Ama bir de bir görev daha var. Kullanabiliyor musun? İşte orada işler biraz karışıyor. Türkiye'de ilk geldiğim zaman çok farklı bir kitleyle karşılaştım. Çünkü evet, Leica'nın kitlesi bunu kullanabilen, fotoğraf hobisi olan insanlardı. Sen de tahmin edersin ki yani fotoğraf çekmek başlı başına bir zaten zeka, analitik zeka, o ileri görüş, belli bir gusto istiyor. Dolayısıyla evet, karşında çok kaliteli, farklı insanlar vardı. Ama diğerlerine de ihtiyacımız var. Leica'yla çok iyi fotoğraf üretemese dahi masasının üstüne koyup aynı bir saati, şık bir saati, lüks bir saati, aynı lüks bir arabayı veya aynı lüks bir tekstili, giysiyi kullanan insanlara da ihtiyaç var. Dolayısıyla ben bu pazarlama stratejimde de bu dengeyi yakalamaya çalışıyorum.
O arzu listesi deniyor ya. Yo. Yani verilebilecek hem teknik ve gerçekçi ama bir yandan da politik tarafında gayet güçlü tutarak o arzu nesnesi halini korusun Leica. Tasarımıyla, dizaynıyla, görünüşüyle. Kesinlikle. Ama bir zahmet bir de o kullanılabilme özelliğine sahip olan, orada da iyi kötü. İyi kötü derken çok subjektif bir şey fotoğraf. Bir fotoğraf çekme meselesi olsun. Bir fotoğraf çekmeyle ilgili bir derdi tasası olsun diyorsun. Bence gayet harika bir cevaptı. Bir motosiklet tutkunu var. Ondan biraz bize bahsetsene. Yani anın keyfini çıkarmak, anı ölümsüzleştirmek ve benzeri derken motosiklet tutkusu da burada yer alabilir mi?
Orada anı ölümsüz, yani ölmemeye çalışıyoruz Türkiye şartlarında özellikle. Ama anın keyfini çıkartmana çok yarıyor tabii. Yani bilmiyorum, bana çok hitap ediyor motosiklet. Özellikle senelerdir ben de kurumsal, yani sen de ben de kurumsal hayatta yaşıyoruz bu koşturmaca içerisinde. Devamlı bir şeylere yetişmek zorundayız. Özel hayatımız olsun, işimiz olsun, her şeyimiz olsun. Motosiklet açıkçası benim biraz daha hani spor gibi veya benim şu anda uğraştığım sektördeki fotoğrafçıların fotoğraf hobisi gibi benim kafamı dağıtmaya yarayan, biraz kendimi bana özgür hissettiren, bir bahaneyle güncel akan hayatımdan uzaklaşmamı sağlayan bir hobi. Tabii sadece oraya da kalmıyor. Bir zaman sonra kişiselleştirmek istiyorsun motorunu. Bununla ilgili yani onun da amacından çıkmaya başlıyorsun yavaş yavaş. Motorun amacı normalde nedir? Alır seni A noktasından B noktasına keyifli bir şekilde götürür. Ama sonra işte motorumu şunu da yapayım, farklı olayım. Bir yere park ettiğimde bakılsın, beğenilsin işlerine girmeye başlıyorsun yavaş yavaş. O da ayrı bir haz oluyor. Sana haz vermeye başlıyor. Yeni bir çevre, hiç normal şartlarda belki kesişmeyeceğin, yani senden aşağıda veya senden çok yukarıda insanlarla sırf bu ortak hobi yüzünden tanışıyorsun, yeni çevreler ediniyorsun. Ama tüm bunların sonucunda da yine de Türkiye şartlarında, hatta sadece Avrupa'da da aynı şey, hiçbir arkadaşıma motosikleti tavsiye etmiyorum. Çünkü gerçekten riskli. Özellikle hep söylediğim bir şey vardır. Hani benim çocuğum yok ama bir çocuğum olsaydı eğer, yani çocuk olsaydı, çocuğum 17-18, yani onun hayatı, sorumluluğu benden çıkana kadar motor almazdım. Çünkü gerçekten riskli bir şey, özellikle Türkiye şartlarında. Hani şu anda evliyim, sadece eşim var. Tamam, evet, duygusal anlamda, bir sürü anlamda belki birbirimize vaatler verdik ama yine de bir çocuk gibi değil bu iş, bir çocuğun sorumluluğu gibi değil. O yüzden ben kimseye tavsiye etmiyorum, hatta çocuğu olan arkadaşlarıma da bence çocuğunuzun hayatını garanti alana kadar öteleyin bu zevkinizi, çok net bir şekilde tavsiye ediyorum. Ama bir kendi adıma çok keyifli.
Bir motosiklet tutkunu olarak bunu bu seviyede uyarman çok önemli ve bunu yaparken de kuvvetle muhtemel motosikletin kendisi ve sürücüsünden ziyade dış etkenlere bunu bağlıyorsun.
Kesinlikle. Tabii kesinlikle.
Bizim, yani bizim gibi.
Yani evet, ben
keşke 4, daha farklı olabilse.
4-5 farklı eğitimi tamamladım. Yaklaşık 15-16 yıldır motosiklet kullanıyorum. Sen neyi doğru yaparsan yap, bir şeyleri yanlış yapan insanlara karşı bir koruman yok Bora. Sonuçta arabada bir kaporta var, emniyet kemerleri var, hava yastıkları var. Birileri yanlış yapıp sana çarptıklarında nispeten seni koruyacak bir şey var. Motosiklette maalesef bu yok. Sen neyi doğru yaparsan. Dolayısıyla motosiklet, evet, biraz risk almak, biraz adrenalin.
Peki. Özen, harika bir sohbet oldu. Hem Leica üzerine hem fotoğrafçılık üzerine. Şimdi senden bir dakika rica ediyorum. Burada keyifli bir oyunumuz var. Bir dakika içerisinde sana 5 tane kısa soru soracağım. Sen de buna çok kısa bir şekilde ya cevap vereceksin ya da soruyu tamamlayacaksın. Hazırsan başlayalım.
Tabii ki.
Peki. Yakın zamanda seni en çok etkileyen kitap, film, dizi ya da müzik?
Ha. O böyle sorunca valla çok geç kaldım ama 2-3 gün önce tamamen şansa Engin Günaydın'ın bir filmini seyrettim Aile Arasında diye. Bayağı yani olmuş aslında, ben yeni seyredebildim o filmi. Çok sıcak bir filmdi. Yani bilmiyorum, çok çekti beni içine. O çok beğendiğim bir film oldu.
Gerçekten çok güzel. Peki en sevdiğin fotoğraf sanatçısı?
Valla en sevdiğim fotoğraf sanatçısı, dedim ya sen hani çok bilmiyordum bu işi ama başladıktan sonra, hatta o Leica'nın ilk açıldığı zamanlarda Thomas Höpker diye bir dünyaya mal olmuş bir fotoğrafçı gelmişti. Onun fotoğrafları beni çok etkilemişti. Thomas Höpker diyebilirim.
Analog makine mi, dijital mi? O kadar konuştuk. Seç birini desek.
Ben mi? Kendi adıma.
Evet.
Ben dijital.
Evet.
Ben dijital.
Fotoğraf çekmek için, İstanbul'da fotoğraf çekmek için en uygun bulduğun yer?
Dediğim gibi ben fotoğrafçı değilim ama şeyi biliyorum. Eskişehir yani işte Karaköy, Galata, bu bölgeler, eski İstanbul bunun için en uygun yer olduğu söyleniyor.
Son soru, Galataport İstanbul'da kültür, sanat ve ilham dediğinde aklına gelen ilk şey?
Ya fotoğraf geliyor aklıma buraya. Yani fotoğraf, hani seninle de konuştuk, şimdi biraz burada kopya çekeceğim ama hani Galataport'un fotoğrafa, genel olarak sanata, sosyal hayata vereceği destek geliyor aklıma. Çok yani ümitliyim. Bir tek ben de değil bu arada. Hani bu camia da ümitli, söyleyeyim sana.
Yo zaten Galataport İstanbul olarak pek çok şeyi vaat ediyoruz ve yapacağımızı dile getiriyoruz ama bunların başında ya da ilk sıralarında belki de buraya gelen kişilerin gerçekten evet, o anı ölümsüzleştirebilmek için pek çok kare imkanı ve şansı olacak. Sadece Galataport İstanbul'da değil, etrafta, Karaköy'de, evet, Haliç girişinde, evet, bu evet, camiada çekilecek çok güzel fotoğraflar var. Umarız...
Bölge de çok yaşayan bir bölge, evet.
Önümüzdeki haftalarda da artık ziyaretçilerimizi, tabii bu podcast'in yayınlandığı tarihe göre değişir bu söz ama açıldığımızda ziyaretçilerimiz buna kendileri de kani gelecektir. Peki, çok teşekkür ediyorum Özlem. Son eklemek ediyorum, istediğin bir şey var mı? Yani tüh şunu da deseydim dediğin bir şeyle bitirelim istersen.
Yok, vallahi yok. Her şeyi aklıma geldiğince söyledim zaten. Çok çok sağ ol, teşekkür ederim.
Peki, harika. Teşekkürler Özlem. Galataport İstanbul...
Bana ve ekip teşekkürler. Herkes iyi baksın kendine.
Sağ ol. Galataport İstanbul Podcast serisine devam edeceğiz dostlar. Yepyeni konuklarla farklı kültürler üzerine sohbet edeceğiz. Galataport İstanbul'u Galataport İstanbul Instagram sayfasından ve podcastlerimizi de Spotify'dan takip etmeyi unutmayın. Lütfen görüşlerinizi de bize yazın. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.